Ayrım 15.
Benden yana bakmıyordu. Banknotları parmaklarını kirleten yapışkan bir şey tutuyormuş gibi buruşturup koydu cebine. Bir kağıda çabuk çabuk birkaç söz çiziktirdi. Başını kaldırıp yüzüme baktığında alnı ter içindeydi. Benliğinin derinliğinden yukarıya zorla bir şeyler çıkacakmış gibi bir hali vardı. O kağıt parçasını bana verir vermez titredi. Elimde olmadan ürküp gerilemiştim. Ve birden diz çöküp giysimin eteğini öptü. Anlatılması kolay olmayan bir hareketti bu. Şiddetinin etkisiyle bütün bedenim titremeye başladı. Tuhaf bir ürperti sardı her yanımı. Şaşkınlıkla böylesine borçluluk duygunuza teşekkür ederim diye kekeleyebildim. Ama rica ederim gidin şimdi. Akşamın 7'sinde istasyonun giriş holünde buluşup vedalaşırız. Bana bir baktı. Heyecanlı bir parıltıyla ıslanmıştı bakışları. Bir şey söyleyecek sandım bir an. Bana doğru yürümek istiyor sandım. Ama sonra birden eğildi, bir daha ve yerlere kadar eğildi, odadan çıktı. Mrs. J. anlattıklarına yine bir ara verdi. Ayağa kalkıp pencereye gitti ve uzun süre hiç kıpırdamadan dışarılara baktı. Sırtının gölgemsi çizgilerinde hafif ve titrek bir sallantı görür gibi oldu. Sonra kesin bir kararla benden yana dönüverdi. O ana değin, sakin ve ilgisiz olan elleri bir şeyleri bölüp parçalamak istercesine şiddetli bir hareket yaptı. Sonra meydan okuyan bir bakışla sert sert yüzüme baktı ve birden yine başladı. Çok dürüst olacağıma söz verdim. Bunun ne denli gerekli olduğunu şimdi anlıyorum. Çünkü ancak şimdi o zaman olup bitenleri ilk kez sırasınca anlatmaya kendimi zorlayıp da o tarihte içe kalmış belli belirsiz duyguları anlatabilmek için açık seçik sözcükler arayınca o sıra kavrayamadığım ya da bilmek istemediğim pek çok şeyi iyice anlıyorum. Bundan ötürü kendime karşı sert ve kesin davranıp size gerçeği söyleyeceğim. O anda yani genç adam odadan çıkıp da ben yalnız kalınca bayılacak gibi oldum. Yüreğime bir ağırlık çöktü. Ölüyormuş gibi bir acı duydum. Koruyucusu oluverdiğim o gencin bu derece saygılı davranışında bana acı veren yanı bilmiyordum. Daha doğrusu bilmek istemiyordum. Ama geçmişle ilgili her şeyi yabancı sayıp içimden uzaklaştırmaya iyice kararlı olduğum şu anda sizden hiçbir gerçeği saklamayacağım, utanç duygusundan gelen korkakça kaçamaklar aramayacağım. Bugün iyice anlamış bulunuyorum o tarihte öylesine acı veren şeyin ne olduğunu. Düş kırıklığıydı. O genç adamın böylesine uslu uslu gitmiş olmasından duyduğum düş kırıklığı. Beni elden çıkarmamak, benim yanımda kalmak için hiçbir deneme yapmamıştı. Oradan uzaklaşması için gösterdiğim ilk isteğe böylesine uysal ve söz dinler biri gibi boyun eğmişti. Beni ele geçirmeyi deneyeceğine, yoluna çıkıvermiş kutsal bir kadınmışım gibi saygı göstermişti. Sonra da beni kadından saymamıştı. İşte buydu düş kırıklığımın nedeni. Ne o tarihte ne de sonra kendime bile açıklayamadığım bir düş kırıklığı. Ama kadınlık duygusu her şeyi anlar, söz söylemeden ve bilinç gerekmeden de. Çünkü şimdi çoktan vazgeçtim kendi kendime anlatmaktan. O genç adam o anda bana sarılsaydı ve isteseydi benden dünyanın öbür ucuna kadar giderdim onunla. Taşıdığım addan ve çocuklarımdan vazgeçiverirdim. İnsanların neler söyleyeceğine ve sağduyuya boş verir, bir gün önce hiç tanımadığı genç Fransızla kaçar, o Madame Henriette gibi davranırdım ben de. Nereye ve ne kadarlığına diye sormazdım bile. Dönüp bakmazdım arkada bıraktığım hayata. Paramı, adımı, varımı, yoğumu, onurumu verirdim o adam uğruna. Avuç bile açardım. Onun bana bu dünyada yaptıramayacağı şey, boyun eğdiremeyeceği aşağılama yoktu. Utanç denilen şeyi ve insanlardan çekinme duygusu adına ne varsa hepsini atıverirdim bir sözle. Bana dönse ve bir adım yaklaşsaydı. Beni kucaklamayı bir deneseydi, o anda veriverirdim kendimi ona. Ama daha önce de söylemiştim size, o tuhaf yaratık ne beni ne benim kadın yanımı görmedi bile. Kendimi bırakmak, ona verivermek için nasıl yanıp tutuştuğumu yalnız kalınca anladım ancak. Bir meleği andıran aydınlık yüzünün uyandırdığı tutku, içimi karartıp da yüzüstü bırakılmış yüreğim kabarınca hissettim bunu. Güçlükle yerimden kalktım. Akrabalarımla buluşmak bana büsbütün ağır gelmekteydi. Alnım demir bir miğfer içine sıkışmış gibiydi. Ağırlığı altında sallandığımı hissettim. Düşüncelerim de adımlarım gibi ayrı yönlere yalpalıyordu. Akrabalarımın kaldığı karşı otele giderken. Orada gürültülü gevezelikler arasında dalgın dalgın oturuyor ve ikide bir ürküyordum anlamsız yüzlerle karşılaştıkça. Işık ve bulut gölgelerinin anlamlarıyla dolu öteki yüzü düşündükçe bu dümdüz suratlar donmuş ya da maskeleşmiş görünüyordu gözüme. Katıldığım topluluğun öylesine korkunç bir durgunluğu vardı ki bir sürü ölünün arasında oturuyormuşum sandım. Çayıma şeker atar ve konuşmalara dalgın dalgın katılırken öylesine başka yerlerdeydim ki kanımın dalgalanmasıyla itilmiş gibi hep onu görüyordum. Onu seyretmek ateşli bir sevinç veriyordu ve düşünmesi bile korkunç, ben onu 2-3 saat sonra son kez görmüş olacaktım. Elimde olmadan usulca inlemiş ve içimi çekmiş olacağım. Çünkü kocamın yeğeni bana doğru eğilip neyim olduğunu, acaba rahatsızlandığımı mı sordu. Çok solgun ve sıkıntılı göründüğümü söyledi. Bu hiç beklenmedik soru çabucak bir bahane bulmama yardım etti. Yarım baş ağrım olduğunu söyleyip usulca gidivermeme izin vermesini rica ettim. Böylece kendi başıma kalınca hiç vakit kaybetmeden otelime döndüm. Ama otelde yalnız kalır kalmaz korkunç bir boşluk ve yüzüstü bırakılmışlık duygusuna yine kendimi kaptırıyor, ateşleniyor ve az sonra büsbütün ayrılacağım o genci istiyordum. Odanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşıyor, boş yere çekmeceleri açıyor, giysilerimi ve kurdelelerimi değiştirip aynanın karşısında kendimi süzüyordum. Böyle süslenmekle onu kendime bağlarmışım gibi. Ne istediğimi anlayıvermiştim birden. Onu bırakmamak için her şeyi yapacaktım. Bütün gücüyle ağır basan tek bir saniye bu isteğimin kesin bir karar olmasına yetiverdi. Hemen aşağıya, kapıcıya koştum ve o akşamki trenle yola çıkacağımı bildirdim. Acele etmek gerekiyordu şimdi. Zili çalıp oda hizmetçisini çağırdım ve öteberimi toplaması için yardım etmesini istedim. Vakit geçiyordu. Giysileri ve ufak tefek öteberiyi birbirimizle yarış edercesine hızla bavullara yerleştirirken onu birden nasıl şaşırtıvereceğimi hayal ediyordum. Onu trene kadar götürecektim. Sonra son dakikada, en son anda ayrılmak için bana elini uzattığında trene binip o gece, daha sonraki geceler ve o istediği sürece yanında kalmak için onu şaşkına çevirecektim. Sevinç ve heyecandan kanım kaynıyordu. Giysileri bavula atarken elimde olmadan ara sıra yüksek sesle öyle bir gülüyordum ki hizmetçi kız tuhaf tuhaf bakıyordu. Bütün duygularımın allak bullak olduğunu hissediyordum. Otelin garsonu bavulları taşımak için gelince önce bir baktım şaşırarak. İç dünyam heyecanla öylesine yüklüydü ki maddi şeyleri düşünecek durumda değildim. Vakit hızla geçiyordu. 7'ye gelmek üzereydi. En çok 1-20 dakika kalmış olmalıydı trenin kalkmasına. Oraya gidişim ayrılık için değil elbette diye kendimi yatıştırıyordum. Onunla yolculuk edecektim. Yanında kalmama izin verdiği süre birlikte olacaktım. Kesin kararlıydım. Otelin garsonu bavullarımı taşırken ben de otelin veznesine koştum hesabı ödemek için. Otel şefi paranın üstünü geri vermiş, yürümeye davranıyordum ki bir elin hafifçe omzuma dokunduğunu hissettim. İrkildim. Dayımın kızıydı. Benim o toplantıda sözde hastalanmamdan tasa duymuş, bir bakmaya gelmişti. Gözlerim kararıverdi. Şu anda bana hiç de gerekli değildi böyle yapması. Geçen her saniye kötü kayıplara yol açacaktı. Ne var ki, görgü gereği bir süre olsun sözlerini dinleyip cevaplamalıydım. O, yatmalısın diye zorluyordu. Ateşin var herhalde. Belki de ateşim vardı. Çünkü şakaklarımın zonkladığını duyuyordum. Neredeyse bayılacaktım. Gözlerimin önünde mavi mavi gölgeler uçuşuyordu. Yine de diretti ama borçluymuş gibi davranmaya zorladım kendimi. Oysa her söz beni yakıyordu. Yeğenimin bu yersiz ve aşırı ilgisinden kurtulabilmek için bir tekme atmak geliyordu içimden. Ama o kaldıkça kalıyor, kolonya veriyor, şakaklarımı kendi eliyle olmak istiyordu. Bu arada ben dakikaları sayıyor, bir yandan da genç adamı düşünüyor ve bu sıkıcı aşırı yakınlıktan kurtulma yollarını arıyordum. ama ben tedirginleştikçe yeğenimin de kuşkusu artıyordu. Sonunda odama çıkıp yatağa girmeye beni zorlamaya kalkıştı. O beni buna razı etmeye çalışırken gözüm holdeki saate ilişiverdi. 7:30'a 2 vardı. 7:35'te tren kalkıyordu. Umutsuz bir insanın kaba ve sert umursamazlığıyla elimi yeğenime hızla uzatıp hoşça kal dedim. Gitmem gerekiyor. Yeğenimin şaşkın bakışlarını umursamadan, dönüp arkama bakmadan koşup geçtim. Şaşkınlıkla bakan garsonların önünden kapıdan fırlayıp sokağa çıktım ve istasyona doğru koştum. İstasyonun önünde beni bekleyen otel hamalının heyecanlı el kol hareketlerini uzaktan görünce son anda yetiştiğimi anladım. Körü körüne bir öfkeyle atıldım turnikeye ama bir tren görevlisi önledi. Bilet almayı unutmuştum. Beni perona bırakması için adamı zorla yola getirmeye çabalarken de tren kalktı. Olduğum yerde kala kaldım. Her yanım titriyordu. Vagon pencerelerinden birinde bir an olsun onu görebilmek, bir el sallayış, bir selam yakalamak için gözlerimi hiç ayırmadan baktım. Ama hızlanmış trende onun yüzünü seçemezdim artık. Vagonlar gittikçe hızlanarak raylarda kayıyordu. Bir dakika sonra kapkara ve duman duman bir buluttan başka bir şey kalmadı kararan gözlerimin önünde. Orada taşlaşmış gibi kim bilir ne kadar kaldım. Otelin hamalı koluma dokununcaya kadar boş yere bana bir şeyler söylemiştir sanıyorum. Ödüm patlamıştı. Hamal bavulları yine otele götüreyim mi diye soruyordu. Kendimi toplamam için birkaç dakika geçmesi gerekti. Hayır, o çılgınca ve gülünç yola çıkıştan sonra yine oraya dönemezdim. Dönmek de istemiyordum. Hiç istemiyordum. Bir an önce yalnız kalmak isteğiyle eşyamı emanete bırakmasını söyledim çabuk çabuk. Onunla son bir buluşmayı, kendi suçum yüzünden kaçırmış olduğum düşüncesinden kurtulmayı ve öfke, pişmanlık, umutsuzluk karışımı bu umutsuz durumdan sıyrılma yolunu daha sonra düşünebildim. Bunu saklayacak değilim. Bu düşünce içimi yakıyor, allak bullak ediyordu acımasızca. Holde insanlar gürültüyle itişe kakışa çoğalıyor ya da azalıyordum. Gittikçe daha acımasızca yüreğime saplanan o sivri bıçak öyle acı veriyordu ki bağırmamak için zor tutuyordum kendimi. Böylesine bir çığ, bir kasırga gibi tutku patlayışları, tutku nedir bilmeyen kişilerin o binde bir tutkulu anlarında görülür belki. Yıllarca hiç kullanılmamış ve birikmiş güçler bu gibi anlarda yüreğinizden boşanıverir. Şaşkınlıktan ve öfkeden ötürü bu elden bir şey gelmezliğin bir benzerini ne daha önce ne de daha sonra yaşamış değilim. Her çılgınlığı göze almaya hazırdım. Özene bezene koruduğum düzenli hayatımı bir silkinişte gözden çıkarabilirdim. Ama saçma bir engel çıkıverdi karşıma ve tutkularım o duvara çarptı, durdu. Bundan sonra yaptığım da yine saçmaların saçmasıydı. Hatta budalacaydı. Anlatmaktan utanç duyacağım neredeyse. Ama size de kendime de söz verdim. Hiçbir şeyi gizlemeyeceğim. Evet, ben onu yeniden aradım. Yani onunla birlikte geçen anlarımı hatırlamaya çalıştım. Bir gün önce birlikte bulunduğumuz her yere itiliyordum zorla. Bahçedeki o sıraya, onu ölümden çekip aldığım sıraya, onu ilk gördüğüm kumar salonuna, hatta uygunsuz otele sürüklendim. Geçmişi bir daha ve yeni baştan yaşamak için. Ertesi günde kıyı boyunca arabayla gezinecektim aynı yolda. Her sözünü, her davranışını içimde yeniden yaşayayım diye. Evet, böylesine çocukça budalacaydı perişanlığım. Ama olup bitenlerin nasıl bir hızla üzerime yığılıverdiğini düşünsenize. Sersemletici tek bir vuruştan başka bir şey hissetmemiştim. Ama şimdi o kargaşalıktan küt diye kendime geliverdiğim bu anda, elden kaçıp giden o yaşantıları kendi kendimi aldatarak, yeniden ve damla damla tadını çıkararak hatırlamak istiyordum. Bunlar öyle şeylerdi ki ya akıl erdirirsiniz ya da aklınız ermez. Bunları anlamak için ateşli bir yürek gereklidir belki de. İşte böyle önce kumar salonuna gittim. Önceki gece oturduğu masayı bulup da bir süre el arasında onun ellerini gözümün önüne getirmek için. Salona girdim. İyice aklımdaydı. İkinci salonda soldaki masadaydı. Onu ilk gördüğüm yer. Bütün hareketleri olanca canlılığıyla gözümün önündeydi daha. Uykuda gezer biri gibi gözlerim kapalı ve ellerim öne doğru uzanmış halde bile onun yerini bulabilirdim. Evet, salona girdim, bir baştan öteki başa geçtim hiç durmadan. İşte o zaman kapıdan girip de o gürültülü kalabalığa çevirince bakışlarımı şaşılacak bir şeyle karşılaştım. Orada, onu hayalime canlandıracağım bir gece önceki yerde. Evet, tam da orada o kendisi oturuyordu. Yüksek ateşle hayal görüyor gibi o vardı. Oydu, ta kendisiydi. Bir gün önceki gibiydi tıpkı. Gözlerini dikmişti yuvarlığa. Hayalet gibi solgundu yüzü. Ama oydu, ta kendisiydi. Öylesine korktum ki bağıracak gibi oldum. Ama kendimi tuttum ve böylesine saçma bir hayale daha fazla görmemek için gözlerimi yumdum. Kendi kendime, sen çıldırmışsın dedim. Hayal görüyorsun sen. Ateşin yükselmiş. Olamaz böyle şey. Sen hayal görüyorsun. O yarım saat önce buradan ayrıldı, yola gitti. Ancak bundan sonra gözlerimi yine açabildim. Ama korkunçtu. Durum az önceki gibiydi. Orada o, kendisi oturuyordu. Canlısı, ta kendisiydi. Milyonlarca elin arasında bile ben tanırdım o elleri. Hayır, hayal falan gördüğüm yoktu. Gerçekten oydu gördüğüm. Yola gitmemişti, bana yeminler etmesine karşın. Akılsız genç, yurduna dönsün diye verdiğim parayı buraya kumar masasına getirmiş, oyun hırsıyla kendinden iyice geçip oyuna dalmıştı. Oysa yüreğimin bütün umutsuzluğuyla onu arıyordum ben de. İçimden gelen bir itilişle ileriye atılayım istedim. Çılgınca bir öfkeye kapılmıştım. Gözüm dünyayı görmüyordu. Verdiği sözü tutmayan, benim güvenimi, duygularımı, kendimi böylesine verişimi alçakça aldatanın gırtlağına yapışmak istiyordum. Ama kendimi tutabiliyordum daha. Bilerek ve isteyerek, ağır ağır, bunun için ne çok güç harcadığımı bilemezsiniz, yaklaştım masada tam karşısına. Bir bay büyük bir kibarlıkla bana yer verdi. İkimizin arasında 2 metrecik yeşil çuha vardı. Bir balkondan piyes seyreder gibi iyice görebiliyordum yüzünü. Ben bu yüzü daha birkaç saat önce görmüştüm. Tanrı lütfunun aydınlığıyla ışıl ışıldı ve borçluluk duygusuyla parıldıyordu. Oysa şimdi yine hırsla yanıp tutuşuyor ve titriyordu. Aynı gün öğleden sonra kutsal and içerken kilisedeki tahta sıraya sımsıkı sarıldığını gördüğüm eller, şimdi çevredeki paraları gözü dönmüş hortlak elleri gibi kavruyordu yine. Çünkü kazanmıştı. Çok, pek çok kazanmış olmalıydı ki önünde bir yığın fiş ve Napolyon altını, banknot karmakarışık parıldıyordu. Titrek ve sinirli parmaklar hazla para yığınına dalıyordu. Banknotları okşar gibi alıp katlıyor, madeni paraları evirip çevirerek seviyor, sonra birden avuçlayıp kumar masasındaki dörtgenlerden birine fırlatıveriyordu. O anda burun kanatları hemen titremeye başlıyordu. Hırsla parlayan gözlerini krupiyenin seslenişiyle para yığınından ayırıp yuvarlığa çeviriyordu. Benliğinden uzaklaşmış bir hali vardı. Dirseklerini masanın yeşil çuhasına çivilemiş gibiydi. Kumar tutkusu bir akşam öncesinden daha da korkunçlaşmış, daha da aşırılaşmıştı. Çünkü her hareketi büyük bir saflıkla, benliğimle yerleştirdiğim o altın zemine işlenmiş parıl parıl hayali yok ediyordu. İkimizin arasında ancak 2 metre vardı. Gözlerimi hiç ayırmadan ona bakıyordum ama farkında bile değildi. Ne beni ne de başkasını gördüğü vardı. Bakışları yalnız paralarda dolaşıyor, oradan oraya sıçrayan rulet yuvarlağını izliyordu tedirginlikle. Bütün duyuları o sersemletici yeşil çevreye saplanıp kalmıştı ve heyecanla çırpınıyorlardı. Bu kumar hastası için bütün dünya, bütün insanlık şu gerilmiş çuha dörtgendi. Orada saatler saati ayakta dursam da varlığımın farkında bile olmazdım. Bunu iyi biliyordum. Ama bu duruma daha fazla katlanamadım. Birden karar verip masanın çevresini dolaştım ve arkasına yaklaşıp omuzlarından yakaladım. Bakışlarını çevirdi, dalgın dalgın ve beni tanımadan bir an baktı, cam gibi parıldayan gözlerle. Sarsıp, güçlükle uyandırılmış uyku sersemi biri gibi iç dünyasının sıkıntılarıyla bunalmış bir sarhoşun anlamsız bakışlarıyla, ama sonra beni tanır gibi oldu. Ağzı kımıldadı, titreyerek mutlulukla baktı bana doğru ve şaşkınlıkla, bilinmezlik karışımı bir yakınlıkla kekeledi. İşler yolunda diye. Buraya girince hemen anlamıştım onun salonda olduğunu. Bunu hemen anlamıştım. Sözlerinden bir şey anlamamıştım. Kumardan sarhoş gibi olduğunu, verdiği sözü de, buluşmayı da, beni ve bütün dünyayı da unutmuş bulunduğunu kavramıştım. Ama o kendinden geçmiş halinde bile öyle heyecanlı ve sürükleyiciydi ki elimde olmadan kaptırdım kendimi ve şaşkınlıkla kimmiş burada bulunan diye sordum. Büyülü bilinmezi kimseler duymasın gibilerden bana iyice sokularak şurada oturan yaşlı ve tek kollu Rus generali diye fısıldadı. İşte şurada. Ak saçları kocaman favorili, arkasında da bir uşak duruyor ayakta. Hep kazanıyor o. Dün iyice baktım ona. Bir yöntem kullandığı belli. Ben de onun oynadığına oynuyorum. Dün de hep kazandı. Ama dün ben yanlış davrandım. O gittikten sonra da oyunu sürdürmekle. Yanıldım. Dün 20.000 frank kazandı sanırım. Bugün de her elde kazanıyor. Şimdi hep onun oynadığına oynuyorum. Şimdi konuşurken birden sustu. Çünkü krupiyenin tiz sesi lütfen oynayın diye çağırıyordu. Onun bakışları benden uzaklaştı. Rahat ve ciddi oturan Rus generaline saplandı. Rus düşüne taşına önce bir altın ve az durakladıktan sonra bir altın daha koydu 4. kareye. Onun sinirli elleri de önündeki yığından aldığı bir avuç altını aynı yere fırlatıverdi. Bir dakika sonra krupiye sıfır diye bağırıp küreğinin bir vuruşuyla masayı silip süpürünce o gidiveren paraların arkasından uzun süre baktı baktı, bir mucize seyreder gibi. Ama benden yana bakmadı bile. Evet, beni büsbütün unutmuştu. Onun hayatından silinmiş, kaybolmuş ve yok oluvermiştim. Sonuna kadar gerilmiş bütün duygularıyla dalıp gitmişti. O Rus generaline gelince yaşlı Rus hiçbir şeyi umursamaz bir tavırla yine 2 altın almıştı eline. Hangi sayıya oynayacağına karar vermemiş bir hali vardı. Öfkemin, umutsuzluğumun derecesini size anlatamam. Ama duygularımı anlayacaksınız. Bütün hayatımı uğruna verdiğim bu adamın yanında şöyle bir el hareketiyle uzaklaştırılan bir sinek kadar bile değerim yoktu. Yine korkunç bir öfkeye kapıldım. Kolunu öyle bir yakaladım ki korkup sıçradı. Alçak ama emreden bir sesle hemen kalkın masadan diye fısıldadım. Bugün kilisede ettiğiniz yemini düşünün. Yeminini tutmayan zavallı yaratık seni. Sapsarı olmuştu, şaşkın şaşkın baktı yüzüme. Dayak yemiş bir köpeğin anlatımı vardı bakışlarında. Dudakları titriyordu. Olup bitenleri birden hatırlayıvermiş gibiydi. Kendisinden tiksinen bir hali vardı. Peki, peki diye kekeledi. Aman tanrım, evet geliyorum, hemen. Özür dilerim. Eli uzandı paralarını toplamak için. Önce sert ve hızlı bir hareketle. Ama sonra eller yavaşladı, karşı bir gücün baskısıyla geri itilir gibi. Bakışları yine o Rus generaline kaymıştı. Rus da tam o sırada para koyuyordu. Rus'un para koyduğu kareye çabucak 5 altın atıp bir saniye daha dedi. Yalnız şu oyunu, yemin ederim hemen geliyorum. Bu oyunu, o kadar, yalnız bunu. Sesi yine sönüverdi. Yuvarlak dönmeye başlamış ve onu çekivermişti kendine. Kumar hastası benden de, kendi kendisinden de uzaklaşıvermişti yine. Cilalı çukurda sıçrayıp zıplayan küçük yuvarlığa kaptırıvermişti kendini. Krupiye yine bir sayı söyledi ve kürek onun 5 altınını uzaklaştırdı. Kaybetmişti ama arkasına dönüp bakmadı bile. Beni de, yemini de, bir dakika önce verdiği sözü de unutmuştu.